Ayrım 7.
Kızlar annelerine mektup yazabilmeliler diye düşünüyorum. En azından küçük, kısa bir not. İyi ve mutlu olduklarına dair birkaç satır. Eğer kendileri yazamazlarsa katip ayarlanmalı onlara. Sanırım Fransa'nın Valide Sultanı'na bu konuda yardımcı olması için bir mektup yazabilirsin. Pekala dedi Safiye. Karar vermiş gibi derin bir nefes verdi. Bugün şans senden yana. Nasılsa mektup yazıyorum. Bir tane daha eklememin hiçbir sakıncası yok. İçimde birden bir telaş ve kaygı yumağı oluşmuştu. Safiye kendine bir çıkar sağlamadan asla başkaları için bir şey yapmazdı. Dikkatli olmalıydım. Oh Safiye, bundan pişman olmayacaksın. Benim sıkıntılarıma karşın İsmihan büyük bir minnet duygusu içinde Safiye'ye teşekkür edip duruyordu. Hatta onun önünde eğilmeye kalkıştı. Zorlukla yatıştırdım hanımımı. Safiye ne vaat ederse etsin biliyordum ki onun hantal bedeninin bu kadar zorlanmasına değecek bir şey olamazdı. Neyse ki İsmihan bu konuda ısrar etmedi. Arkasına yaslanıp "Safiye, emin ol ki Allah seni öbür dünyada ödüllendirecektir." dedi. Safiye kınalı ve bol yüzüklü zarif elini şöyle bir sallayarak böyle bir ödüle meraklı olmadığını belirtti. "Bu çok önemli bir mektup ve tüm kurallara uygun olarak yazılmalı." dedi. Katibine dönüp uyardı. Kraliçeden kraliçeye. Katip Belkıs'tı. Bir zamanlar Murat için satın alınmış Tatar güzeli Belkıs. Safiye'nin daha üstün olan çekiciliği ve yetenekleri onun bir kenara fırlatılmasına neden olmuştu. Arzularının asla yerine gelemeyeceğinin bilincine varan Belkıs da tüm enerjisini kaleme vermişti. Safiye'nin bu konuda ona güvenmesi kızın ne kadar yetenekli olduğunun somut bir kanıtıydı. İşine bağlı olduğu ve bunun dışında bir şeye önem vermediği, kuzguni saçlarına erken düşen akları gizlemeye bile gerek duymamasından belliydi. Parmakları ise artık kınayla süslü değildi. Bunun yerine mürekkep lekeleri görülüyordu. Sonuçta Belkıs'ı ve onun sanatını yapmasını izlemek gerçekten de bir zevkti. Hatta işine başlamadan önce yaptığı hazırlıkları bile. Belkıs işe kızılımsı inek derisinden yapılmış dosyasından bir kağıt çıkararak başladı. Kalın kağıt tamamen doğu işiydi. Rengi Venedik'te yapılanlardan daha sarıydı ve çizgisizdi. Kağıdın üzerinde Avrupa'daki gibi imal eden firmanın bir işareti de yoktu. Neredeyse büyük bir peçete boyutundaydı. Eni boyunun yarısı kadardı. Kağıdın kalınlığı ve rengi insanda onun parşömen olduğu hissini uyandırıyordu. Belkıs yerde dizlerine koyarak üzerinde yazdığı küçük rahlesine bu kağıdı bir masa örtüsü gibi yaydı. Şöyle yakından inceledi onu ve ters yüz etti. Kağıdın pürüzlü yüzünü serdiğini anlamıştı. Şimdi önünde daha düzgün bir yüzey vardı. Böylelikle kalemi bunun üstünde hiçbir engele takılmadan kayabilecekti. Türkler o günlerde yeni bir Alman icadı olan mekanik kağıt çekicilerini henüz kullanmıyorlardı. Bunun yerine düzgün yüzeyde bir takım dalgalı görüntüler yapan elle cilalama yöntemini uyguluyorlardı. Belkıs avucuna uyan bir akik taşıyla içine sinene kadar cilaladı kağıdı. Bir yığın kadının çeşit çeşit parfümünün dolaştığı haremde yükselen bu keskin taze kağıt kokusu çok alışılmadıktı. Bu belge Fransa'ya vardığında muhakkak ki daha ilk kelimesi okunmadan kokusu, dokusu ve rengiyle çok farklı bir ortamın gizemini anlatacaktı. Bu işlem bile Belkıs için yeterli olmamıştı. Bu yarı aydınlık, yarı karanlık haremde kadınlar galiba çok daha iyi görebiliyordu. Gözleri küçücükken bu ortama uyarak çok daha keskin birer gözlemci olarak terbiye oluyordu sanırım. Eğer güneş bile dişi olmasa hareme giremezdi demişti bir doğulu alim. Çünkü Arapçada güneş dişi bir kelimeydi. Oysa İtalyanca'da eril bir kelimeydi ve hoş bir sıcaklıkla ifade edilirdi özelliği. Arapçada ise kavurucu bir kızgınlıkla bir arada düşünülürdü. Sanki kendi yalnızlığının ve çocuksuzluğunun hışmını tüm dünyadan çıkarmaya çalışan bir dişiydi. Ve haremin kafeslerinin arkasında Belkıs gibi çocuksuzluğa mahkum olmuş kadınlar bile bu göksel dişinin gazabından en küçük bir pay almamacasına sakınılıyordu. Belkıs kalemlerini ve 5 ayrı renkteki mürekkebi önüne yaydı. Sabahtan bu yana kullandığı siyah mürekkebin artık yetmeyeceğine karar verip biraz daha yapmaya hazırlandı. Dövülmüş meşe kozalaklarını bir kaseye koyup üzerlerine gül suyu döktü, toz bunun içinde eridi. Belkıs şimdi de kağıdın sağ tarafını neredeyse kendi avucu eninde boydan boya katlıyordu. Bu işlemin ardından kağıdın kat yerini eline aldığı sandal ağacı parçasının yuvarlak ucuyla iyice keskinleştirdi. Fransa'dakilerin sandalla gül suyunun yayacağı tatlımsı kokuyu duymamaları olanaksızdı. Artık katip hazırdı. Bağdaş kurup emirleri beklemeye koyuldu. Belkıs değil ama Safiye ile ilgili olarak beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Onun yanında aslında her zaman kendimi rahatsız hissediyordum. Büyük bir olasılıkla her zamankinden daha farklı bir neden yoktu bugün de. Ama kafamdaki bulanık noktaları aydınlatmaya çalışmadan duramayacaktım. ''Nasıl oluyor da Catherine de Medici ile mektuplaşıyorsun?'' diye sordum. ''O ana kraliçe ve Fransa'nın tek yöneticisi.'' Safiye hiç duraksamadan ''Çok basit'' diye cevap verdi. Catherine yeni elçisiyle her zamanki armağanlarından yollamış ve Gazanfer de bunların bir kadın tarafından gönderildiğini, divandaki erkekler tarafından kabul edilmelerinin uygun olmayacağını söylemiş. Bu armağanların yeri tabii ki namahremin perdelerinin arkası olmalıdır. Çok mantıklı diyen İsmihan, hem ses tonu hem de bakışlarıyla beni uyarıyor gibiydi. Arkadaşına karşı duyduğum güvensizlik onu her zaman rahatsız ederdi. Ve armağanlar bana getirildi. Aslında hazineye gidecek gibi şeyler değildi. Biraz dantel ve üzerinde çıplak figürler olan oniks bir kutu. Bu sözler üzerine İsmihan, böyle şeylerin yeri daima haremdir. Tabii eğer müstehcen oldukları için çöpe atılmayacaklarsa diye tekrar görüşünü belirtti. Biz de aynen senin düşündüğünü yaptık ama ne olursa olsun bir teşekkür mektubu nezaket gereğidir. Sorularımın cevabını almıştım, sustum bir hadımın yapması gerektiği gibi. Ve konuşacağıma etrafı dikkatle izlemenin daha yararlı olacağına karar verdim. Safiye katibine dönüp, bildiğin klasik açılışı yapacaksın, dedi. Belkıs kokkoyu bir siyahla kocaman bir Allah yazdı kağıdın tepesine. Bunlar mektubun en büyük harfleri olacaktı. Sonra büyük bir boşluk bıraktı, krem rengi bu boşluğa her şeye kadirdir kelimelerini sığdırdı. Allah her şeye kadirdir. Besmeleler çeken İsmihan, bu onları düşündürecektir, çok güzel bir başlangıç, dedi. Bunun Fransa'da tam olarak çevrilmesi başarılsa bile yargı organlarının kararını ne ölçüde etkileyeceğinden aslında emin değildim. Ama hanımımın ümidini kırmak istemediğim için bir şey söylemedim. Belkıs bunun altına süslü harflerle yazmaya devam ediyordu. Allah her şeyin sahibidir. Renkler ve şekillerin. O yaratılışın tek hakimidir. Hazreti Muhammed onun tek elçisidir ve peygamberlerin peygamberidir. Cennet, mümin ruhlarının bahçesidir. Orası mutluluk tacının giyildiği yerdir. Kız her kıvrımı yaptığında İsmihan hayranlıkla küçük bir çığlık atıyordu ve bunu anlatabilmek için sık sık da maşallah diyordu. Belkıs her ne kadar bu klasik sözleri yazsa da hiç olmazsa değişik renkler seçerek kendi yaratıcılığını ortaya koymaya çalışıyordu. Satırları tamamladığında ortaya çıkan görüntü bir yazıdan çok rengarenk, iç açıcı bir resme benzemişti. Kuşlar ve çiçeklerle bezenmiş bir bahçeydi sanki artık kağıt. Belliydi ki kızın en çok istediği resim yapabilmekti. Ama İslam dini buna izin vermiyordu. O da resmin yerine yazıyı koymuş ve bu alanda en mükemmelini yapmaya çalışıyordu. Birden Safiye'nin de kendi dosyasından önüne bir kağıt çekmiş olduğunu görünce, Belkıs ve sanatının yarattığı büyülü ortamdan kendimi koparıp dikkatimi ona vermem gerektiğini anladım. Safiye'nin önündeki kağıt ince, beyaz ve çizgiliydi. Üzerinde bir amblem vardı. Bu kağıt belli ki Venedik malıydı. Haremde asla bulunmayan bir şeydi. Gözde, elinde kalemi yazıyordu. Kim bilir ne zamandır. bahçede oynayan Gülruh'a bakıyormuş gibi yaparak ne yazdığını görebilmek umuduyla yanına sokuldum. Safiye tabii ki İtalyanca yazıyordu. Kalemi katibininkiyle yarışıyor gibiydi. Kızın ağır ağır yuvarlaklar çizerek yazdığı her kelimeye karşılık o hızla 2-3 sert karakterli kelime yazıyordu. Ve yazdıkları ağdalı övgüler değil, gerçeklerdi. Safiye'nin omzunun üzerinden her şeyi net olarak göremiyordum. O gür kumral saçları önümü kapatıyordu. Nasıl olsa birazdan ya beni azarlayacak ya da yazdıklarının görünmemesi için toparlanacaktı. Bu yüzden aldırmıyordum. Ama ikisini de yapmadı. Herhalde bu mektup söz konusu olduğu müddetçe benden bir şey gizlemeye gerek duymuyordu. Nasıl olsa yazılan şeylerin ne hakkında olduğunu biliyordum. İlgimi fark ettiğinde dönüp bana gülümsedi. Gözlerindeki ifade ayartıcıydı. O böyle yaptığında istemesem de geçmişe, anılarıma gidiyordum ve içimin acıyla burkulmasına engel olamıyordum. Merakımı yatıştırmak için Türkçe yazılmış her mektup hangi dile çevrilmesi gerektiğinin belirlenmesi amacıyla mutlaka divana gidiyor dedi. Ama bildiğin gibi ben ve Catherine aynı dili konuşuyoruz. İkimizin de ana dili İtalyanca. Dolayısıyla böyle bir şeye gerek yok. Bu şekilde görevli memuru oyalamamış oluyorum. Gözlerinden işin aslının bu kadar basit olmadığını anlamıştım. Ben de bunu kendi bakışlarımla ona anlattım. Hatta bir iki söz söylemeyi de düşünüyordum. Ama İsmihan bu ikinci mektubun ne kadar tehlikeli olabileceğinden hiç haberdar olmadığı halde benim ağzımdan çıkacakları biliyormuş gibi "Aman Allah'ım," dedi, "siz ikiniz yine mi İtalyancaya başladınız? Buna dayanamıyorum." Ve hanımımın hatırına tekrar sustum. Safiye'nin kendinden emin bakışları ve gülüşünün altında hala eziliyordum. Çok açık olarak görülüyordu. Safiye'nin Venedik kağıdına yazdıkları Türkçe mektubun tam bir çevirisi değildi. Belkıs süslü harflerle övgü kısmını doldurmaya çalışırken o çoktan 5-6 satır yazmıştı. Gözde'nin sadece aşk ateşiyle başı dönen Venedikli diplomatlarla mektuplaşmadığı kesindi. Fransa'nın İnebahtı'daki Haçlı ittifakına katılmayı reddettiğini hatırladım. Bu iş Safiye'nin ellerinden çıkmış olabilir miydi? Daha başka hangi ülkeler böyle mektup içinde mektuplar almışlardı? Aklından neler geçiyordu ve kimlere neler vaat etmiş olabilirdi? Onlar karşılık olarak ne sunmuşlardı? Böyle tehlikeli soruların cevabının şu anda verilmesi pek mümkün görünmüyordu ama bir yerden başlamalıydım. Belkıs'ın çiçek bahçesine karşılık Safiye'nin hitabı çok netti. Sevgili kardeşim kraliçe. Bunun ardından Catherine'in ona yollamış olduğu ve Fransa kralına ithafen yazılmış Nicole Machiavelli'nin Prens adlı kitabı için teşekkürlerini belirtmişti. Okurken kelimelerin bende uyandırmış olduğu etkiyi belki de yalnız siz anlayabilirsiniz diye yazıyordu Safiye çabuk çabuk. Soluk almadan oturup bitirdim kitabı ve bunun ardından da defalarca aynı zevkle okudum. Kumral saçlarla süslü omzun arkasından okuduğum bu satırlar neredeyse kanımı dondurmuştu. Prensi biliyordum. Beyazıt Meydanı'ndaki sergilerden birinde bulup almıştım. Bir zamanlar İsmihan'ın hoşuna giden Homer'i de oradan almıştım. Arada bir gidip bakınıyordum çarşıda. Kitabın başlığından Machiavelli'nin bazı romantik hikayeler yazmış olduğunu sanmıştım. Kitabı okuduğumda ise onun, insanların çoğunun zaten tüm dini ve toplumsal kurallara ve hatta yasaklara karşın yaptıkları şeyleri kaleme almış olduğunu görmüştüm. Sofia örneğin, Catherine ona bu kitabı yollamadan çok önceleri bile bir Machiavellisti. Hayatım bunun en keskin kanıtıydı. Şimdi Fransa kraliçesine yazılan bu mektubu okurken Machiavelli'nin cümleleri birer birer aklımdan geçiyordu. Tıpkı Pera'daki evde bana yapılan korkunç işkencelerin anıları gibi. İnsanlar size karşı suç işledikleri ve kötülük yaptıkları zaman sizin onlara vereceğiniz yanıt onların size yaptığından bin beter olabilir ve olmalıdır. Bu sözlere katılamazdım ama bir yandan da eğer merhametli bir tanrı varsa acılarımın tesellisi için ya bir çare bulmalı ya da başıma gelen felaketleri unutmamı sağlamalıydı. Anılar acılarla birlikte geliyordu. Şiddetli bir karın ağrısı, soğuk terler ve şimdiki zamandan kopuş. Kelimelerden ve başıma gelenlerden anladığım tek şey, daha büyük felaketlerden korunabilmek için gözlerimi iyice açmam gerektiğiydi. İnsanlara ya iyi davranınız ya da onları ayaklarınızın altında eziniz. Çünkü az incindiklerinde intikam peşine düşebilirler. Daha fazlasındaysa bunu akıllarına bile getiremezler. Acaba Safiye benim ne kadar ezildiğimin farkında mıydı? Bu yüzden mi kayıtsızca benimle dalga geçiyordu? Hayatımın bir noktasında feci şekilde ezildiğim doğruydu ama İsmihan için sorumluluk duymak her şeyi değiştirmişti. En azından bu, bana eğer tekrar saldırıya uğrarsam intikam alabilme şansını vermişti. Belkıs'ın Sultan Selim'le ilgili övgüler bölümüne geldiğini görünce bu düşüncelerimden uzaklaştım. Çiçeğe benzeyen yazısıyla şimdi, yedi iklimin hanı, Bağdat'ta Şah, Bizans'ta Sezar, Mısır'da Sultan diye uzun uzun yazıyordu. Ama ilgimin asıl yoğunlaşması gereken yer ikinci mektuptu. Öylesine bir dille Fransız politikası üzerine yazıyordu ki izlemekte zorlanıyordum. Şöyle diyordu: "Sevgili kardeşim, İngiltere'nin Elizabeth'inin ilgisini her ne kadar ondan 20 yaş genç olsa da oğlunuz Alençon'a yönlendirmeniz ne kadar zekice bir davranış. Aziz Bartolomeus gününün bir protestan kraliçede yaratmış olacağı rahatsızlığın yanında oğlunuzun daha da büyüdüğünü ve hatta artık gençliğini ve toyluğunu saklayacak bir sakala bile sahip olduğunu anlıyorum. Elizabeth oğlunuza benim küçük kurbağam demeye devam ettiği müddetçe sizin sadece Fransa kralının, Polonya kralının değil İngiliz kralının da annesi olacağınızı ümit edeceğim. Siz gerçekten de tüm Avrupa'nın kayınvalidesisiniz. Bu kelimeyle bir güçsüzlüğü kastetmiyorum. Söylemek istediğim, Machiavellistlerin en yücesine duyduğum büyük hayranlıktır." Belkıs ise övgü sıralamasında Selim'in oğlu Murad'a gelmişti. Onu, "Krallık bahçesinin eğilmeyen yüce selvisi" diye tanımladı. İsmihan kardeşiyle ilgili bu sözcükleri çok sevmişti. 12 yüce atanın tacının gelecekteki sahibi. Safiye'nin mektubu ise bambaşka bir havada devam ediyordu. Şu Fransız protestanları, Hügenolar meselesine gelince, benim bu konuda bir tavsiyede bulunmam çok zor. Size şu kadarını söyleyebilirim, burada genel eğilim protestanlarla birlik olmaktan yana. Çevremizdeki yakın ülkelerin hepsi de Katolik ve düşman. Protestanlar Katolik kiliselerini ve kutsal resimleri yok ediyorlar. Osmanlılar da bildiğiniz gibi aynı tavrın içindeler. Bu nedenlerle sizin yararınıza İngiliz protestanlarının aleyhine divanda etkinlikte bulunmak doğrusu çok güç. Safiye'nin bakışları sanki mektubu bana böyle parça parça göstermekten zevk alıyor gibiydi. Eğer beni doğrudan tehdit edecek bir şey olsa yarıda kesip kağıdı ortadan kaldıracağı kesindi. Okumaya yine de devam ettim. İnebahtı'da bizim karşımızda yer almamanız çok yararlı oldu. Ama bilmelisiniz ki ülkenizdeki başkaldırıyı, yükselecek olan yeni bir tutuşmayı engellemek amacıyla şiddetle bastırmanız, Aziz Bartolomeus'un kahvaltısı konusundaki haberler burada dehşetle karşılandı. Yine de sizin kız kardeşinizle ve Protestan Navar ile başarıyla yaptığınız gibi İngiltere ile de bir birlik oluşturabileceğinizi umabilirsek, o zaman gelecekte her şeyin bizim yararımıza gelişebileceğini de düşünebiliriz. Belkıs'ın mektubunda sıra sonunda kadınlara gelmişti. Haşmet Muapları Yüce Mehmet'in annesi, iffetli kadınların en güzeli, en yüce ruhlusu, gözdeler gözdesi, en derin sevgi ve saygılarını Hristiyan kadınları aleminin en büyük destekçisi, güç ve zaferin sembolü İsa'nın aziz anası Meryem'in kızına. Safiye ise kayınvalidelerden söz ediyordu. Burada kayınvalideler benim batıda bildiklerimden çok daha büyük bir güce sahipler. Bu kadınlar oğullarının evlenecekleri kızı kendileri seçip evlilik kararı veriyorlar. Zaten yüzleri peçe ve çarşafla kapalı namuslu kadınları bir erkeğin görebilmesinin evlilikten başka bir yolu yok. Yine de böyle zor koşullarda bile ne kadar gelişme gösterebileceğim yolunda bana çok büyük örnek oluyorsunuz. Bunun için minnettarım. Safiye bana bakıp hafifçe gülümsedi. Bu yakınlığın nasıl bir çıkarı perdelediğini merak ettim. Machiavelli bile bir Machiavellist'e karşı çıkabilirdi, olamaz mıydı? Bunun cevabını bilemiyordum ve gözlerimi mektuptan ayırmamak için bu soruyu zihnimin arkalarına attım. Safiye çok hızlı yazıyordu, onu izlemekte zorlanıyordum. Osmanlı Sarayı'nda eskiden kalma bir evlenmeme geleneği olmasına karşın ve dünyadaki en büyük imparatorluk olduklarına göre bu duvarda bir delik açmanın güçlüğü kesin. Ben sanıyorum ki sizden ve Bay Machiavelli'den aldığım ilhamla bir şeyler başarabileceğim. Sırtımda bir ürperti dolaşır gibi olmuştu. İşte şimdi bu benim, İsmihan'ın ve Gülruh'un güvenliğini ilgilendirebilirdi. Tekrar endişeyle avluya baktım. Her şey yolunda görünüyordu. Ama tekrar içeri baktığımda gözlerim kamaşmış olduğu için bir süre Safiye'nin mektubunu göremedim. Berkıs'ın yazdığı şeyleri tekrar etmesini dinlemeye koyuldum. Hala Catherine bölümündeydi. Son anına kadar mutluluk yanında olsun. Bu dünyada ve öbür dünyada her daim yüzü gülsün. Gül bahçelerinin renkleri, bülbüllerin sesleri. Tanınmayan bir insana gönderilecek bir mektuptaki ciddi ve içten iltifatlar tuhaf duygular yaratıyordu bende. Tekrar gerçek olan mektuba dönmeyi tercih ettim. Burada doğuda olduğumu düşünüp lütfen basitliğim için beni affedin. Önce bir gözde olabilmem gerekiyordu. Gözde olmak Katolik Kilisesi'nin evli bir kadına verdiği rahat ve huzuru vermiyor. Bu konuma kavuştuktan sonra bile yıllarca emin olamadım kendimden. Sonunda şunu anladım, ne kadar çok çocuğum olursa pazarlık gücüm de o kadar artacaktı. Sevgili kardeşim kraliçe, tek silahım bir zamanlar korkup kaçmaya çalıştığım şey olan şu anda kucakladığım güzellikler, çocuklarım. Oysa eskiden buradaki kadınların doğurganlığını köleliğin sonucu olarak düşünürdüm. Tabii ki sizin verimliliğinizle şu anda boy ölçüşecek durumda değilim ama şunu müjdelemek isterim. Şehzade Mehmet ve Küçük Ayşe'den sonra kış sonunda Murad'ın İstanbul'a yaptığı ziyaret bana üçüncü bir saltanat varisi dünyaya getirme şansını yarattı. İşte bu gerçek haberdi. Eminim İsmihan'ın bundan haberi yoktu. Öyle olsa başka hiçbir şeyden söz edemeyecek kadar heyecanlı olurdu. Hatta Hümayi bile unuturdu.